Balkanlara yolculuk. Merhaba, hoş geldiniz. Balkanlara Yolculuk canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda başladı. Saatimiz 15.05'i gösteriyor ve bizler bir saat boyunca burada olacağız. Programı sizler için Kadriye Şenel hazırladı. Teknik Masa'da Tolga Kökten sesimizi sizlerle buluşturuyor. Mikrofon başında da ben İpek Önder. Bir saat boyunca birbirinden güzel konu ve konuklarla sizlerin katkılarınızla bir araya geleceğiz. Telefonlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz bu birliktelik boyunca. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimizi paylaşalım. balkanlarayolculuk@trt.net.tr WhatsApp hattımızdan da ulaşabilirsiniz. +90 505 756 0150 Sevgili dinleyicilerimiz, 1. Uluslararası Balkan Sempozyumu Edirne'de düzenlendi. Edirne Valiliği, Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu tarafından Trakya Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda birçok etkinlik gerçekleştirildi. Türkiye ve Balkanlardan akademisyenler ve üst düzey devlet görevlileri sempozyuma katılan isimler arasındaydı. Balkanlar, edebiyattan tarihe, musikiden mimariye, ekonomiden kültüre, sanattan spora olmak üzere birçok yönüyle ele alınıp tartışıldı. Ve şimdi telefon hattımızın diğer ucunda sempozyum başkanı ve Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Mustafa Hatipler'le birlikteyiz. Merhaba efendim, hoş geldiniz Balkanlara yolculuğa.
Merhaba efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sempozyum Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu'nun ilk etkinliğiydi. 7-8 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. Öncelikle bu platformdan ve kuruluş amacınızdan söz ederek sohbetimize başlayalım istiyoruz.
Sempozyum ve sempozyum kapsamında birçok etkinlik Edirne Valiliği tarafından kurulan ve yürütme kurulu başkanlığını kıymetli valimiz Sayın Yunus Sezer'in üstlendiği, başkanı valimizin olduğu Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne platformu üstlendi. Bu platformun bir faaliyeti olarak bu çalışmaları gerçekleştirdik. Bu kapsamda öncelikle bir sempozyum. Sempozyum içinde aynı zaman içerisinde bir ressamlar çalıştayı gerçekleştirdik. Bunun yanında da geleneksel el sanatlarımızla alakalı 5 civarında bir el sanatı standını açtık. Ve programımızı bir bütün olarak 7 ve 8 Mart'ta tamamlamış olduk.
Evet, dolu dolu bir sempozyum gerçekleşmiş 2 gün boyunca ve gün boyu süren oturumlarda da alanında uzman akademisyenler tarafından tam 41 bildiride sunulmuş. Hedefi ve ele alınan konulara ilişkin de kısa kısa bahsetmenizi rica edeceğiz. Mustafa Hocam, buyurunuz.
Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, farklı bir sempozyum gerçekleştirdik. Bunu söylemezsem eksik olur. O da şu, sempozyumun öncesinde yaklaşık 10 gün kadar önce Balkanların hemen hemen kendi ülkesinde bir üne sahip, kendi ülkesinde bilinen ressamlarını misafir ettik. Bunlara bir atölye, bir stüdyo açtık. Bu stüdyoda bu arkadaşlarımız Balkan ressamlarının fırçasından Edirne temalı bir çalıştay gerçekleştirdik. Bunları aynı zamanda Edirne'mizde de misafir ettik. Edirne'nin önemli mekanlarını gezdirdik. Sonra bunlar tuvallerine Edirne'yi resmettiler. Bu çalışmada ortaya çıkan iki eserlerini aldık ve bu sempozyumun açılışında bu eserlerden mürekkep bir resim sergisi gerçekleştirdik. Bu çok dikkat çekti. Hatta bu sergide bir tanesini, Mostar Köprüsü'nü çizen bir ressamımız Ethem Baymak, Vali Bey bunu hediye etti. Sempozyum kapsamında çağrılı konuşmacı olarak Türkiye'nin tanıdığı, hatta dünyanın tanıdığı Profesör Doktor İlber Ortaylı hocamı davet etmiştik. Ona da bu ressamlarımızdan bir tanesinin Karadağ Parlamentosu'nda aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı, milletvekili olan Abaziz Zareviç, doçent doktor Abaziz Zareviç'in bir Kırkpınar güreşlerini resmettiği tablosunu da İlber Ortaylı hocama hediye ettik. Sempozyum kapsamında, burası çok önemli, sempozyum kapsamında az önce ifade ettiğim çağrılı konuşmacı olarak Profesör Doktor İlber Ortaylı hocam geldi ama onunla birlikte sempozyumumuzun açılışında bizi onurlandıran isimler vardı. Kosova eski Cumhurbaşkanı Fatme Seydiu bunlardan bir tanesiydi. Kuzey Makedonya bir önceki dönem Başbakanı Vlado Buchovski yine bu misafirlerimizin arasındaydı. Yine misafirlerimizin arasında olanlardan bir diğeri de Kosova halen görevde olan, hükümette görev yapan Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'da yine onur misafirlerimizin arasındaydılar. Bunların yanı sıra onur misafirimiz olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay Beyefendi de bizi teşrifleriyle onurlandırdılar. Açılışımızda onlar da birer konuşma yaptılar. Tabii rektörümüz ve valimiz de aynı şekilde açılışta konuşma yapan isimlerdendi. Onları da zikretmek gerekir. Dolayısıyla sempozyum bir yanıyla bir akademik bilimsel sempozyum misyonu boyutu taşırken öte yandan da adeta bir forum niteliğindeydi. Öğlenden sonra ve bir gün sonraki oturumlarda da sempozyumda sunulan tebliğler tartışıldı. Yaklaşık olarak 41 tane tebliğin sunulduğu bir sempozyumdu bu. Yaklaşık olarak da bazıları ikişer kişi sunduğu için söylüyorum. 50 civarında da akademisyenimiz teşrif ettiler. Balkanların bizim orada bıraktığımız Osmanlı eserlerinden tutun da Edirne'de Fransız kaynaklarında Balkan Harbi'nde Edirne fotoğrafları, Edirne'nin durumuna varana kadar birçok farklı konu bu akademisyen arkadaşlarımız tarafından ele alındı. Akademisyen arkadaşlarımızın arasında ayrıca Kosova İslam Enstitüsü Başkanı, Kuzey Makedonya Müftülüğü gibi orada da görev yapan, özel görevleri olan dostlarımız da vardı. Bunun yanı sıra Tetova Üniversitesi'nden, Üsküp'ten, az önce söylediğim Karadağ'dan, aynı şekilde Niş Üniversitesi'nden, Belgrad, Sırbistan'dan, bu arkadaşlarımız da, keza Bulgaristan'dan, bu arkadaşlarımız da bildirilerini, tam metin olarak hazırladıkları bildirilerini sundular. Bir tartışma ortamı gerçekleştirdik her oturumda. Oturumun sonunda da, bu oturumların tamamının sonunda da bir sonuç bildirgesi olacak şekilde bütün oturum başkanlarıyla, bütün akademisyenlerle bir araya gelerek tartışılan tebliğleri ve sempozyumun genel amacını bir kere daha değerlendirerek bir sonuç bildirgesi hazırladık, kenarımıza koyduk.
Evet. Herkesle paylaşılacak mı peki sonuç bildirgesi? Üniversitemizin
sayfanı. Tabii ki de kitap olarak zaten tebliğler, tebliğ kitabı olarak hazırlayacağız. O kitapta o da yer alacak şekilde. Şu an hazırlıklarına başlattık. Tebliğ kitabımızı hazırlıyoruz. Şunu da söyleyeyim bu arada, sizin vesileniz de Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformu sadece bir sempozyum ve bizim bu etkinliğimizden ibaret bir faaliyet ortaya koymayacak. Önümüzdeki işte bu Ramazan önceki günlerde Sofya'da, Filibe'de, Kırçova'da, Kuzey Makedonya ve Üsküp'te olmak üzere iftar programları da gerçekleştiriyor. Akabinde yine başka etkinlikler yaparak bu faaliyetlerini artırarak devam etmek üzere kuruldu ve devam edecekler. Bu arada atlamayayım sevgili İpek Hanım, hata olur. Bu sempozyumun akşamında da Kültür Bakanlığımızın Türk Dünyası Müzik ve Alt Dansları topluluğunu misafir ettik. İnanılmaz güzel, inanılmaz etkili bir konser verdiler. Bunu da sanat adına, sanata haksızlık etmemek adına söylemeden geçmek istemedim.
Evet. Sempozyumun büyük bir ilgi gördüğünü de biliyoruz. Balkan coğrafyasının zengin bilim, sanat, ekonomi, kültür mirasını geçmişten geleceğe taşımak amacıyla hazırlanan benzer etkinlikler bundan sonra da devam edecek mi?
Bundan sonra tabii ki devam edecek.
Artarak devam edecek, evet.
Artarak devam edecek. Sadece akademisyenler düzeyinde değil, önümüzdeki günlerde hemen Ramazan bayramına müteakip Balkan entelektüellerini, Balkan yazarlarını, Balkan gazetecilerini Edirne'de misafir etmek istiyoruz. Hatta bu platformun biraz da büyüterek Balkanlarda, örnek veriyorum, Sofya Valiliği, Üsküp Valiliği gibi valiliklerin de bu platformun Balkan ayağı olacakları şekilde bir organizasyon yapmak istiyoruz.
Evet. Birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış tarihi şehrimiz Edirne'desiniz herhalde, değil mi hocam?
Evet.
Edirne'nin öneminden de bahsedelim. Balkan coğrafyasındaki stratejik önemi, konumu nedir ve bu sempozyum Balkan şehirleri arasında nasıl bir ekosistem oluşturur?
Şimdi çok güzel sorular soruyorsunuz ama Edirne'den bahsedersek bir 5-6 saat zamana ihtiyacımız var.
Birkaç dakikada özetleyelim o zaman.
Özetleyelim. Şimdi şöyle söyleyelim. Edirne bulunduğu jeopolitik ve jeostratejik konumu itibariyle tarihin her döneminde kendine has özelliği olan, kendine has önemi olan bir şehir konumunda olmuş. Öte yandan 500 yıllık yaklaşık Osmanlı İmparatorluğu'nun 550 yıllık Balkan coğrafyasında ilk başkenti olma özelliğine sahip. Aynı zamanda siz çok güzel ifade ettiniz, birçok medeniyete de ev sahipliği yapmış bir şehrimiz. Evet, şu anda Serhat şehri ama aslında Osmanlı'nın iç kalesi özelliğinde. Çünkü Osmanlı'nın Serhat boyu, Bosna Hersek'ten ötede, Karadağ'dan ötede bulunan şehirler Osmanlı'nın Serhat boyu olmuş. Bu anlamda Edirne'ye Serhat boyluktan ziyade iç kale olması daha yakışır. Edirne Sultanlar Şehri, Şehirler Sultanı olarak adlandırılır. Aynı zamanda tarih içinde Darül Karar adını taşıyan ender şehirlerden birisidir. Ne demek Darül Karar? Kıyamete kadar yaşayacak olan şehir demektir. Edirne Darül Karar'dır. Edirne başkenttir. Ve biliyoruz ki bir başkent ne kadar susturulursa susturulsun yine de konuşur. Edirne gerçekten yaşayan bir şehir. Edirne gerçekten konuşan bir şehirdir. Sadece coğrafi özellikleriyle değil, insanlarıyla, içinde barındırdığı o bahsettiğimiz medeniyetlerin ortaya koyduğu eserleriyle, şahane Osmanlı eserleriyle Edirne gerçekten bugün Serhat'taki payitahtımız olmaya devam ediyor. Valimizin bu platformu aktif hale getirmesiyle birlikte inanıyorum ki Edirne geçmişte sahip olduğu ihtişamına, Balkan coğrafyasının tamamına hükmetmek suretiyle tamamına kültürel ve sanatsal ve ticari işbirliğini yaymak suretiyle yeniden eski günlerindeki ihtişamını kazanacak diye düşünüyorum.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli çalışmalarınız için de kolaylıklar diliyoruz sizlere. Sağolunuz, katkı verdiğiniz programımıza.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Sempozyum Başkanı, Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Mustafa Hatipler telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Birinci Uluslararası Balkan Sempozyumu üzerinde konuştuk. Thank you. Balkanlara yolculukta şimdiki durağımız Kosova. Avrupa Birliği'nin Kosova'ya yönelik cezai tedbirleri ve bunların kaldırılması için Kosova'nın yaptığı çağrıyı konuşacağız. Avrupa Birliği Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginliğin azaltılması yönünde Kosova'nın üzerine düşen görevleri ve atması gereken adımları atmaması nedeniyle geçen yılın Haziran ayında cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Avrupa Birliği Kosova'dan bölgede durumu kötüleştirecek tek taraflı adımlar atmamasını, Sırp Belediyeler Birliği'nin kurulmasını, Sırpların boykot ettiği seçimlerde göreve getirilen Arnavut bakanlarının istifa etmesini talep etmişti. Ve şimdi son gelişmeleri ele almak üzere telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci Kosova Port Haber Portalı editörü Ercan Kasap bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Kasap.
Hoş buldum İpek Hanım.
Tarafların son durumuyla ilgili talep ve beklentileri konuşacağız sizinle ama önce neler olmuştu bir hatırlayalım isterseniz. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Kosova'da yapılan yerel seçimler tansiyonu yükseltmişti. Haziran ayında da Avrupa Birliği cezai tedbirler uygulamaya başladı. Bu sürece neler gelindi, neler yaşandı? Nasıl bir siyasi atmosferle evet. Yerel seçime gidildi Kosova'da?
Evet, siz hatırlattınız. Biz de dinleyicilere şöyle hatırlatalım. Kosova'nın Sırpların çoğunlukta olduğu kuzeyinde 4 belediye var. Bu belediyelerde Nisan ayında, sizin de belirttiğiniz gibi seçimler yapıldı. Ancak Sırplar o seçimleri boykot etti. Fakat Kosova hükümeti buna rağmen seçimlerin yapılmasına karar verdi. Ve çok az oyla seçilen 4 belediye başkanı anıt olarak seçildi. Tabii ki Sırp adına çok sert tepki gösterdi. Bu tepkilerin sonucunda hatırlarsanız eğer Haziran ayında KFOR askerleri ve Sırp protestocular arasında bir çatışma meydana gelmişti. Bu çatışmada 80 KFOR askeri Kosova'da görev yapan ve NATO bünyesindeki Kosova barış gücü kısaltılması KFOR askerleri yaralanmıştı. Bu bütün Kosova'yı sarsmıştı bu olay. Bunun arkasında Kosova polis güçlerini artırarak kuzeyde daha da büyük tepkilere yol açtı. Ve Sırpların birçok talebi oldu. Bu konuda da Kosova Başbakanı Albin Kurti o talepte pek de kulak vermedi. Bu durum böyle yaşanırken Gerbe'ye yine Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri geldi. Hatta size şöyle bir haber vereyim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Balkanlardan sorumlu temsilcisi Escobar Kosova ziyaretini gerçekleştiriyor. Ve Kosova Cumhurbaşkanı Yasir Osmani ile Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ayrı ayrı görüşecek. Konu Sırpların talepleri yönünde nasıl adım atılması gerektiği ve mutlaka Kosova hükümetinin tavrını değiştirmesi ve uyum sağlayabilecek ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelerde nasıl bir sonuç alınacak henüz bilinmiyor. Çünkü görüşmeler şu anda devam ediyor. Ama size şöyle anlatayım. Avrupa Birliği de Amerika Birleşik Devletleri de Kosova hükümetinden 4 Sırp bölgesinde anıt olan belediye başkanlarının derhal istifa etmeleri ve yeni yerel seçimlerin yapılmasını talep ediyor. Bunun yanı sıra Kosova'da 10 Sırp belediyesi var. 10 Sırp belediyesinin bir çatı altında toplanması ki buna şey olarak isimlendiriliyor. Sırp Belediyeler Birliği olarak isimlendiriliyor. Ancak Kosova hükümeti bu birliğin kurulmasını Kosova'nın Bosnalaştırılması olarak görüyor. Yani Kosova kuzeyinin bir kanton haline dönüşmesine müsaade etmeyeceklerini söylüyor ve bu anayasaya aykırı oldu. Devamlı savunuyor. Çünkü Sırp Belediyeler Birliği'nin bazı yetkileri olacak. Dolayısıyla bu Kosova'nın güvenliği için bir güvenliği için bir tehlike olarak görüyor Kosova hükümeti. Bu nedenle de pek fazla bir adım atılmasından yana değil. Ancak Amerika Birleşik Devletleri de Avrupa Birliği de bu durumun devam etmesi halinde cezai tedbirlerin kaldırılmayacağını devamlı tekrarlıyor. Bu tedbirler nedir? Kosova'ya Avrupa Birliği'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nden sağlanan birçok fonların askıya alması, buzdolabına kaldırılması, rafa kaldırılması. Daha doğrusu bu fonlardan yararlanmama. Ayrıyeten Kosova bir yıl önce Avrupa Konseyi'ne üyeliği konusunda başvuru yapmıştı. Bu başvurunun kayda alınmayacağı ve Kosova'nın uluslararası örgütlere üyeliği konusunun da askıya gelebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu yüzden bu adımları hem Avrupa Birliği hem de Amerika Birleşik Devletleri kuzeyde gerginliği azaltılacak adımlar olarak değerlendiriyor. Bugün bu görüşmelerin nasıl geçeceği ortak bir noktada hem Amerika Birleşik Devletleri hem Avrupa Birliği hem de Kosova hükümetinin ortak bir noktada buluşacakları konusunda bazı endişeler var, soru işaretleri var. Görüşmelerin nasıl geçeceği pek belli değil. Ancak Escobar'ın yani Batı Balkanlar ABD özel temsilcisinin sert uyarılarda bulunması bekleniyor. Çünkü Kosova ziyareti öncesinde Escobar şöyle bir ifade kullanmıştı. Biz Kosova Başbakanı Albin Kurti ile pek fazla anlaşamıyoruz ama biz bildiğimiz dilden de konuşmayı biliriz. O yüzden tahmin ediliyor ki Escobar, Başbakan Kurti ve Cumhurbaşkanı Yasir Osmani'ye Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın özel mesajını da iletecek. Gelişmeleri bekliyoruz. Ne olacağını henüz şimdiden kestiremeyiz.
Evet. Ortak bir yol bulmak için çalışmalar devam ediyor tabii. Tedbirlerin kaldırılması için üzerlerine düşen yaptıklarını da kaydediyor Kosovalı liderler. Bu yaptırımların adil olmadığını belirtiyorlar her fırsatta. Değil mi? Ama atılan adımlar ne zaman Kosova hükümeti Sırp nüfusunun yoğun olduğu bölgede kuzeye yönelik attığı her adımda Sırpların direnişiyle karşılaşıyor aslında. Bu sorunlar nasıl çözülecek? Beklentiler ne yönde? Nasıl bir hava hakim?
Şimdi şöyle, hem uluslararası camianın baskıları var Kosova hükümetine yönelik olarak, hem de Kosova'da muhalefet hükümeti uluslararası ilişkilerini bozguna uğratmakla Albin Kurti'yi başbakanı suçluyor. Mutlaka Albin Kurti her iki taraftan da bir baskı altında bulunuyor. Hem muhalefet partileri tarafından hem de Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Ben şöyle zannediyorum ki bir ortak bir yol bulunacak. Olsun ki Kosova hükümeti Avrupa Birliği'nin cezai tedbirlerini gayri demokratik olarak değerlendiriyor. Bu özellikle Avrupa Birliği'nin arabuluculuğunda yapılan diyaloga zarar vereceğini, diyalogun bu cezai tedbirler sürdükçe fazla bir ilerleme olmayacağı, belli bir yol kat edilemeyeceği devamlı savunuyor. Bu nedenle belki de Ardın Başbakan'ın tavırlarını yumuşatması ve ortak bir yol bulması gerekecek. Bu konuda zannediyorum eğer Escobar söylediği gibi ciddi ciddi yaralarda bulunursa biraz da bu tavırlar konusunda bir yumuşama olacaktır. Belki de Başbakan Kurti'nin geri adım atması beklenebilir.
Evet, bugünkü sorunların çözümü için herhalde tarihsel bir pencere açmak gerekiyor değil mi? Yani ilişkilerin bozuk olması çok daha gerilere dayanıyor. Geçtiğimiz ay 2008'de ilan etmişti Kosova bağımsızlığını, 16. yılını kutlamıştı. Avrupa'nın da en genç ülkesi. Sırbistan'a evet. bağlı olduğu için Kosova herhalde o yüzden ilişkilerin bozuk olması, bozuk seyretmesine sebebiyet veriyor herhalde her iki ülke arasındaki ilişkinin. Arka planında yatan unsur bu değil mi efendim?
Evet. İlişkiler tabii ki 20 yıldan bu yana kötü durumda. Çünkü Sırbistan hala Kosova'yı kendi toprağı olarak geliyor. Ki bu uluslararası yasalara göre aykırı. Çünkü uluslararası mahkemesi de Kosova'nın bağımsızlığının yasal olduğunu değerlendirdi. Ancak Sırbistan Kosova'yı hala bağımsız bir ülke olarak görmüyor ve de tanımayı düşünmüyor. Bari bu konuda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in değerlendirmeleri, tavırları, aldığı kararları bu yönde. Sırbistan'ın hiçbir zaman Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımayacağını devamlı olarak savunuyor. Bu böyle devam ettikçe ilişkilerin düzeleceği beklenemez. Ancak Kosova'da yaşayan Sırpların hayatlarının kolaylaşması konusunda bazı adımların atılması gerekiyor. Bu konuda şunu da ekleyelim. Birkaç ay önce Kosova Merkez Bankası artık Kosova'da Sırbistan dinarının kullanılmasını yasakladı. Dolayısıyla Sırpların yaşadığı belediyelerde ve yaşadığı bölgelerde dinarın kullanılmasına yasak getirdi. Bu da ilişkileri bayağı bir gerginleştirdi. Bu konuda da Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ciddi uyarılarda bulundu Kosova'ya. Sırplara dinar konusunun kullanılması konusunda belirli bir süre, geçici bir süre tanınmasını talep ediyor. Bakalım bu konuda da nasıl bir gelişme
olacak. Gelişmeler nasıl olacak? Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Sağ olunuz. Kolaylıklar diliyoruz.
Hayırlı günler. Teşekkürler.
Gazeteci Kosova Port Haber Portalı editörü Ercan Kasap telefon hattımızdaki konuğumuzdu.
Ağlayım da gizli yerde sarayım seni.
Kuzeydoğu Bulgaristan'da bugün Razgrad adıyla anılan eski bir Osmanlı şehrine yolculuk yapacağız. Yaklaşık 500 yıl Osmanlı egemenliğinde kalan Razgrad'daki Osmanlı mirası eserlerini konuşacağız. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Evet, bugünkü durumuna geçeceğiz. Osmanlı mirası eserlerin Razgrad'daki durumunu konuşacağız ama önce Genel bir tarihsel çerçeve çizeceksek
Razgrad enteresan bir kuruluşu var. Razgrad şehri aslında 16. yüzyılda sıfırdan Osmanlı'nın kurduğu bir şehir. Pargalı İbrahim Paşa'nın kurduğu bir şehir. Yani onun için Pargalı
İbrahim Paşa'nın
kurmasının şeyi kendisi oralı değil. Pargalı yani Epir bölgesinden, Preveze bölgesinden. Fakat orada şehrin kurulmasının esas sebebi şu, biliyorsunuz Osmanlı'da bir Şeyh Bedrettin isyanı var. Şeyh Bedrettin isyanı aslında 15. yüzyılda 1420'lerde Osmanlı'nın fetret döneminde, yani en zayıf döneminde, idarenin olmadığı dönemde, Ankara Savaşı'ndan sonra Yıldırım Beyazıt'ın vefatından sonra oğulları arasında olan taht kavgalarında idarenin zayıflamasından doğan bir Şeyh Bedrettin isyanı Anadolu'da oluyor. Şeyh Bedrettin isyanını Çelebi Mehmet bastırınca Şeyh Bedrettin müritleriyle birlikte, yani 20 bin, 50 bin, kimisi 100 bin müridiyle birlikte Deli Orman'a sığınıyor. Deli Orman'da sığınınca, Deli Orman'a kaçınca bu sefer Deli Orman'da yeniden köyler, Alevi köyleri kuruluyor ki günümüzde de Deli Orman bölgesinde Alevi köyleri mevcut. Yani Türk
Halen varlığını
devam ediyor. Yani Türkiye'deki Alevi soydaşlarımızla aynı kültürü paylaşıyorlar. Yani aynı kültürü, cemevleri var, tekeleri var. Tamamen Türkçenin dışında yeni bir başka bir dil de bilmiyorlar. Şeyh Bedrettin'in bu köylerdeki Alevi yoğunlaşmasını engellemek için bu sefer Pargalı İbrahim Paşa yeniden sıfırdan şehir kuruyor ve Anadolu'dan Saruhan bölgesinden Sünni Türkleri bölgeye naklediliyor, iskan ediliyor ve yeniden şehri kurarken şehrin Hezargrad demek hazır şehir. Yani önce şehir kuruluyor, hazırlanıyor, sonra da millet taşınıyor. Yani hazır şehir anlamında.
Diğer Balkan şehirlerinden farklı mı o zaman?
Farklı bir oluşumu var. Çünkü kurulmuş. Amaç farklı.
Evet.
İbrahim Paşa şehir olması için burası Yenice, Yenice adında bir köy aslında. Küçük bir kasaba. Deli Orman bölgesinde olan bir şehirden bahsediyoruz. İki küçük ırmağın, Aklom veya Aklom Nehri kenarında olan
Kuzeydoğu Bulgaristan'da küçük bir kasaba
aslında ve Yenice ismiyle olan bir küçük kasabadan bahsediyoruz. Fakat Pargalı İbrahim Paşa burada ne yapıyor? Külliye kuruyor. Külliyenin içinde büyük bir cami. Caminin yanında han, hamam, kervansaray, imaretler, medreseler, mektepler kurunca şehrin nüvesi oluşuyor. Şehrin nüvesi oluşunca, yani çekirdeği oluşunca, Ahmet Paşa 10 sene sonra, yani 1542'de Ahmet Paşa, yani şehrin 1536'da kuruluyor. 1542'de ikinci bir büyük cami Ahmet Paşa, Ahmet Paşa ikinci büyük camiyi yapınca artık burası bir şehir haline geliyor. Nitekim günümüzde Razgrad Bulgaristan'ın 4. şehri yani.
Büyüklük açısından. Evet.
Ve Deli Orman'ın önemli şehir merkezlerinden biri. Şimdi külliye yapılarından günümüzde ayakta kalan, yani İbrahim Paşa'nın
cami ayakta mı? Onu cami ayakta. Önce.
Caminin
Pargalı ayakta, İbrahim Paşa Camii.
Yani Pargalı İbrahim Paşa Camii ayakta.
Evet.
Caminin akıbeti şöyle bir olay. Yani Türk-Rus Savaşı'nda Ruslar bölgeye hakim oluyor 1830'larda. Bu sefer son cemaat yerindeki sütunları Ruslar kendi Rusya'ya taşıyor. Son cemaat yeri yıkılmış. Her iki caminin sütunlar mermer olduğu için ve somaki mermer, renkli mermer olduğu için kıymetli gördüklerinden işgalden sonra Rusya işgali oluyor 1830'da. İşgalden bölgeden çekilme zorunda kalınca sütunları götürüyorlar.
Tüm sütunları değil ama. Kaç tane götürmüşler?
Birisinden 3, diğerinden 3. 6 sütun. Yani somaki mermer, yeşil
evet.
mermer. Kaliteli mermer olduğundan dolayı. Şehrin 1533'teki vakfiyede, 1033 tarihli vakfiyede şehrin sıfırdan bu vakfiye ile kurulduğunu, yani Hezargrad'ın veya Razgrad'ın bu vakfiye ile, Pargalı İbrahim Paşa Vakfiyesi ile kurulduğunu ve bu vakfiyede neyi bahsediyor? Şöyle, vakfiyede mülklerden bahsediyor. Vakıf mallarından, yani şeyin İbrahim Paşa'ya ait vakıf mallarından bahsediyor. Deli Orman bölgesinde Çandarlı Ali Paşa tarafından, yani esas bölgenin fethi çok daha öncedir. 1385'te ama şehir 1537'de kuruluyor. Yani 150 sene sonra şehir kuruluyor. Böyle bir şeyle alakalı bir hikayesi var. Cami hasar görmüş. 1616'da bir büyük deprem geçiriliyor ve Mahmut Paşa tarafından onarılıyor cami. Evliya Çelebi 1651'de Hazargrad'ı ziyaretinde 1700 haneden bahsediyor. Yani şehrin 1700 haneden bahsediyor ve bu 1700 haneden sadece 100 hanesi Hristiyan olduğunu yazıyor. Diğerleri hepsi Türk. Şehirde asıl büyük değişiklik, dediğim gibi, Rusların işgalinde 1828-1830 yılları arasındaki Rus-Türk Savaşı'nda oluyor. Ve İbrahim Paşa Camii'nin yanında Ahmet Paşa Camii de inşa ediliyor. Ve 1869'da Tuna Vilayeti Salnamesi'nde Razgat'ta hangi yapılar var, günümüzde ne kaldı, ne var, yani elle tutulur, hı hı. Gözle görülür dediğimiz hangi yapılar var? 1869 salnamesinde Razgat'ta 11 camiden bahsediliyor. 2 medreseden bahsediyor, 4 tekkeden, 1 hamamdan ve 608 dükkandan ve 2 kiliseden bahsediliyor. 1900 tarihli nüfusta, yani nüfus sayımında şehirde 13.000-14.000'e yakın bir nüfustan bahsediliyor. Ve bu dönemde neredeyse Müslümanlarla Hristiyanların nüfusu eşitleniyor. Çünkü bu tarihte hep sürekli savaşların, Rus savaşlarının geçtiği bir bölge Deli Orman olunca Türk nüfusla Anadolu'ya doğru göç başlamış, daha doğrusu 1900'lerden sonra başlamış zaten. Burası kuzey olunca güneye doğru bir Türk nüfusun göçü başladığını nüfus sayımından öğreniyoruz. Günümüzde şehir 100.000-200.000 civarında, 200-250.000 civarında bir nüfusa sahip Razgat. Ahmet Paşa Camii, günümüzde de Razgat'ta soydaşlarımız var. Yani köylerin büyük bir kısmı Alevi köyleri ama şehir merkezinde, yani Razgat'ta Sünni soydaşlarımız. Gerçi biz sadece bunu şehrin kuruluşu için, yoksa Sünni ve Alevi Türklerle bir farklılık yok. İkisi de beraber, onlar da beraber, şimdi evlilikler de var, şeyler de var. Yani ama zamanında Osmanlı'nın endişesinden dolayı kurulan bir şehir olduğundan onu bahsettik.
Altını o yüzden çizdik, evet.
Evet. Ahmet Paşa Camii şu anda faal durumda. Bir tekke Razgat'ta faal durumda.
Cami, İbrahim Paşa Camii'nin restorasyonu çok konuşulmuş herhalde.
Restorasyonu 1980'lerden ondan şöyle biraz kısaca bilgi vermem de ben şahit olduğum şey 2004'te caminin ikili anlaşma Türkiye ile Bulgaristan'ın ikili anlaşmalar vardı. İkili anlaşmalarda işte onlar İstanbul'daki Aziz Stefan, Sveti Stefan Zincirli Kiliseyi Haliç'te tamir yapacaklar. Biz de Razgat'ta ve Şumlu'da ve Köstendil'de 3 cami yapacağız. Bir de Filibe'deki cami, Hüdabendigâr Camii. Onlar da Edirne'de ve Kırklareli'nde birkaç Bulgar Kilisesi var. Onların tadilatını, tamiratını yapacaktılar. Anlaşmaya göre. Anlaşmada Türkiye Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aziz Stefan Kilisesi'ni yaptı. Buna karşılık Filibe'deki Hüdabendigâr Camii'ni de izin verdiler. Onun restorasyonunu yapıldı. Fakat Köstendil'deki ve Şumlu'daki caminin de restorasyonu yapıldı. Ona karşılık kiliseler Edirne'de
bakım
onarımı yapıldı. O arada biz envanteri çıkardık. Onlar da kendi envanterini Türkiye'de çıkardılar. Kiliseler işte Bulgarlara ait kilise ne varsa. Biz de oradaki vakıf eserlerini bu mütekabiliyet esnasında yapıldı. Biz orada ekip olarak çalışıyorduk. Bulgar ekibi de Türkiye'de çalışıyordu. Caminin restorasyon projesini hazırladık. Her şey tamam. Fakat sıkıntı sadece oradaki bürokrasiden kaynaklanıyor. Ve bizdeki biraz da bürokrasi ve Türk firmasını izin vermediler çalışsın. Bulgar firmasını istediler. Bulgar firması da hiç cami hayatında restore etmemiş. Biz de ona müsaade etmek istemedik. Böyle bir çelişkiler içinde.
Anlaşmazlık çözüldü mü bugün?
Yok, hala devam ediyor. Caminin içinde kazı yapıldı, kilise arandı, bulunamadı. Camiyi aslında göstermemek için direndiler. Fakat göstermeyince Türkiye'deki dışişlerine haber verince onların da ekibini durdurdu.
Onların da çalışması aksadı.
Yani böyle karşılıklı. Onlar bize güvenmiyor, biz onlara güvenmiyoruz. Böyle bir hengameyle karşılaştık. Ahmet Bey Camii faal durumda. Razgat Hüseyin Ağa namazgahı mevcut. Razgat Mirahur Seyit Hasan Efendi Hanı sadece kalıntıları mevcut. Köse Ali Efendi Camii şehir merkezinde Sultan Çarşısı içinde sadece izi var. Razgat Saat Kulesi ayakta. ama Saat Kulesi'nin saat kordonunun yerine şey takılmış, çan takılmış. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Bir de Osmanlı döneminin 19. yüzyılda Osmanlı döneminin son şeyinde tren hattı oradan geçiyor. Tren hattı oradan geçtiği için kışla ve tren istasyonu binaları yer alıyor. Bunun yanında Sadrazam Ketüdası Mehmet Paşa'ya ait Çernova adında köylerde camiler inşa edilmiş. Osmanlı döneminde de o bölgeye bayağı itina gösterilmiş. Çünkü bölgenin işte dediğim gibi hassas dengelerden dolayı hep Osmanlı gözetlemiş bölgeyi. Bir de deli orman olunca dağlık arazi hakim olmak da zor. Bir de şu var, bölgede meşhur bildiğimiz tekkeler var. Demir Baba Tekkesi. Yani Demir Baba Tekkesi nerede? Razgat'ın yani Kemaller İsperi dediğimiz ilçesinde hala faal durumda. Ve büyük bir çoğunluk Alevi soydaşlarımızın sahip çıktığı bir türbe ve tekke faal durumda. Balçık Akyazılı Tekkesi yani Alevilerin 9 daha doğrusu 7 Ulu Ozan dedikleri ozanlardan biri Akyazılı'da. Yani önemli merkezi de Aleviliğin önemli merkezi olduğundan dolayı Osmanlı sürekli bölgeyi hep
kontrol ve gözetim altında tutuyor.
Şehri de ona göre yapıyor. Bir de Tutrakan'da Softa Baba Tekkesi, Karaağaç Köyü yani bazı köyler oluşturuyor. Bakıyor ki şehirle olmuyor. Sünni köyler de etrafında serpiştiriyor.
Dengeyi sağlamak adına.
Dengeyi sağlama yani. Açısından tekrar bir isyanla karşılaşmamak için. Bu şekilde bir Razgat'ın hikayesinden bahsediyoruz. Zamanımız
çok kalmadı aslında. Çok kalmadı. Hocam.
Şöyle o zaman biraz da tamir, bu caminin tamiriyle ilgili İbrahim Paşa Camii'nin sütunda son cemaat yeri yıkılmış dedik. Sütunları alınmış, Rusya'ya gönderilmiş. Caminin içinde kazılar 1980'den yani neredeyse 40 yıldır restorasyon yapılıyor. Görünüşü veriliyor. Halbuki camide bir restorasyon yapıldığı yok. Çizimler hazırlanıyor. Bulgaristan kendi kanunlarına göre dışarıdan bir firma ya işi vermiyor. Detaylı çizimler hazırlandı. Bu kazılarda altında aranan pise de çıkmadı. Çıkmayınca yani Bulgarlar da cami, orada bir de Müslüman nüfus da var, Türk nüfus da var yani şehirde. Yani hem etrafta hem şehirde bir Müslüman nüfus var. Bu Müslüman nüfusun da baskısı var ve HÖK, oradaki Türklerin siyasi hareketi, onların da Razgat valisi Türk. Yani o durumda bir şehirden bahsediyoruz. Ve Türk nüfusun yoğun olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Fakat maalesef çözemedik problemi. Yani o caminin de restorasyonunu sadece Bulgaristan'daki soydaşların kaldıracağı bir maddi külfetle değil.
Balkanlardaki ayakta kalan en büyük eserlerden biri.
En büyük eserlerden biri. Yani onların imkanlarıyla restore edilecek bir yapı değil. Çünkü Türkiye'nin desteğiyle
devlet gücü olması lazım.
Devlet gücü olması gerekiyor. Fakat maalesef biz 4 sene ben uğraştım. Evet. Beceremedik. 2002'den 2006'ya kadar yapamadık.
Yani İnşallah çözülür hocam.
İnşallah evet, ileride
çözülür. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Sağolunuz. Balkanlara yolculuğun bu haftalıkta sonuna geldik. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil ile birlikteydik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Balkanlara yolculuk.